Ayrım 18.
Büyük annem ışıktan rahatsız olmuşçasına gözlerini kırptı. Gittikçe daha çok sıkıldığımı duyuyordum. Büyük babam birden nefret doldu ama sakin bir sesle bağırdı. Kulağıma gelenlere göre Yevgeni Vasilyev beyefendi yangın falan olmamış da sen bütün parayı kumarda yitirmişsin. O da bir mezar kadar sessizleşti. Semaverde su fokurduyor, yağmur camlara çarpıyordu. Annem baba dedi. Ne demek baba diye bağırdı büyük babam kulakları sağırlaştıran bir sesle. Şimdi ne olacak? Sana her şeyin dengiyle yaşayabileceğini söylemedim mi? O soylu biri. Seni bir hanımefendi yaptı. Şimdi kendine ne diyeceksin bakalım? Dördü birden bağırmaya başladı. Ama üvey babamın sesi hepsini bastırıyordu. Dışarı çıktım ve şaşkınlıktan dona kalmış bir durumda odunların yanına oturdum. Annem başka biriyle yer değiştirmiş olmalıydı. Öylesine farklı görünüyordu ki. Odada bu fazla fark edilmiyordu ama burada karanlıkta onun eskiden nasıl olduğunu tam olarak anımsayabiliyordum. Sonra birden oldukça esrarengiz bir biçimde kendimi her şeyin yeni, duvarların kağıtsız olduğu Sormov'daki evde buldum. Kirişlerin arasındaki kadronların çevresinde kendi rotları bitmiş ve bunlar tahta kuruları tarafından yenmişti. Annemle üvey babam sokağa bakan iki odada oturuyor, ben ise büyükannemle birlikte çatıya bakan tek pencereli mutfakta kalıyordum. Çatının arkasında siyah fabrika bacaları çirkin bir biçimde göğe yükseliyor, bunlardan çıkan dumanı rüzgar tüm kasabanın üstüne yayıyordu. Soğuk odalarımızda her zaman bir yanı kokusu vardı. Sabah erkenden fabrika bir kurt gibi ulumaya başlıyordu. Bir sandalyenin üstüne çıkınca pencerenin üst pervazının üstünden karşıdaki çatıları, lambaların aydınlattığı tıpkı yaşlı bir dilencinin simsiyah dişsiz ağzı gibi ardına dek açık duran fabrika kapılarını görebiliyordum. Öğleyin fabrika düdüğü yeniden çalıyor, kara dumanlar açılıyor, kara bir ırmak gibi sokağa akan insanları fabrikanın çiğneyip yuttuğu derin bir oyuk ortaya çıkıyordu. Karlı, şiddetli bir rüzgar sokakları savuruyor, insanları evlerine doğru sürüklüyordu. Kasabanın üstünde gök pek ender olarak görülebiliyordu. Gün geçtikçe evlerin ve kar kümelerinin üstünde gri, dümdüz yeni bir dam oluşuyordu. Bu da insanların beyinlerini eziyor, bıktırıcı tek düzeliyle gözlerini köreltiyordu. Akşamları fabrikanın üstünde donuk, kırmızı bir parlaklık dalgalanırdı. Bacaların uçlarını aydınlatır, sanki bunların temelleri toprakta değil de dumanlı bulutların üstündeymiş gibi görünürdü. Bunlar bulutlardan yeryüzüne doğru uzanarak kırmızı alevler solur, ulur ve tiz çığlıklar atarlardı. Bütün bunlara bakmak dayanılmayacak kadar içimi sıkıyor, sinsi bir bıkkınlık beni kemirip bitiriyordu. Büyükannem aşçılık görevini yürütüyordu. Yemeği hazırlıyor, yerleri siliyor, su getiriyordu. Sabahtan akşama dek çalışıyor ve yorgunluktan inleyerek yatıyordu. Bazen yemeği pişirdikten sonra kısa, pamuklu hırkasını giyiyor, eteklerini yukarı çekiyor ve kasabaya iniyordu. İhtiyarın ne yaptığına bir bakmak gerek. Ben de seninle geleyim. Soğuktan ölürsün. Şu tipiye bir bak hele. Sonra karla kaplı tarlalar arasında yok olmuş 8 kilometrelik bir yol yürüyordu. Gebelikten sapsarı olmuş teniyle annem donmamak için eski püskü bir şala sarınıyordu. Onun iri yarı zarif vücudunu mahveden o şaldan nefret ediyor, ucundaki püsküllerden hiç hoşlanmıyor ve bunları durmadan çekiştiriyordum. Evden, fabrikadan ve püköyden de nefret ediyordum. Annem dökülen keçe terlikleriyle öksüre öksüre dolaşıyor, o korkunç şiş karnı durmadan sarsılıyordu. Gök mavisi gözleri öfkeyle parıldıyor, boş bakışları yapışırcasına çıplak duvarlara dikiliyordu. Bazen saatlerce dişleri dökülmüş, yaşlılıktan eğrilip bürülmüş, bir bölümü çıkarılmış, yerine çok büyük gelen yenileri beceriksizce takılmış bir çeneyi andıran sokağa bakıyordu. ''Neden burada oturuyoruz öyleyse?'' diye sordum. ''Of, kes sesini!'' dedi annem. Benimle fazla konuşmuyor, ara sıra emirler veriyordu. ''Bana şunu ver, bunu getir.'' Sokağa çıkmama pek izin vermiyorlardı ve her seferinde sokaktaki çocuklar tarafından dövülmüş olarak dönüyordum eve. Ama dövüşmek zevk aldığım tek şeydi. Ben de tüm aklım ve vücudumu bu işe veriyordum. Annem beni bir kayışla döverdi ama cezalandırılınca büsbütün çileden çıkıyordum. Ertesi gün eve daha kötü durumda dönüyor, sonuç olarak daha çok cezalandırılıyordum. Sonunda annemi, beni dövmekten vazgeçmezse elini ısıracağımı, sonra da tarlalara kaçıp donarak öleceğimi belirttim. Hayret de beni itti ve bitkince soluyarak odada yürümeye başladı ve küçük canavar dedi. İçimdeki o canlı sevgi denilen bir tür heyecanlandırıcı duygu yavaş yavaş öldü ve yerini herkese karşı gittikçe daha alevlenen bir kötülük duygusu aldı. Hoşnutsuzluk yüreğimde çöreklenip kalmış ve o hüzünlü, cansız ve saçma dünyada aşırı bir yalnızlık duygusu gün geçtikçe güçlenmeye başlamıştı. Üvey babam bana çok sert davranıyor, annemle çok az konuşuyor, bir an olsun öksürmeye ve ıslık çalmaya ara vermiyordu. Yemekten sonra aynanın önünde durur ve bir kürdanla dikkatle dişlerini karıştırırdı. Annemle kavgaları sıklaşmıştı ve onunla bir yabancıymış gibi konuşması beni çok öfkelendiriyordu. Bu kavgalar sırasında söylediklerini işitmeyeyim diye mutfak kapısını sıkı sıkı kapatırdı. Ama ben yine de onun boğuk, derinden gelen sesini işitirdim. Bir keresinde ayağını yere vurup haykırdı. "Senin o şiş karnın yüzünden kimseyi eve çağıramıyorum, inek." Şaşkınlıkla ve öfkeyle sobanın yanından öylesine fırladım ki başım tavana çarptı ve dilimi ısırıp kanattım. Cumartesi günleri düzinelerle işçi fabrika kantininde kullanmaları gereken kuponları satmak için üvey babama gelirdi. Ücret yerine bunları alıyorlardı ve üvey babam da bu kuponları onlardan yarı fiyatına satın alıyordu. Mutfak masasının başında oturur ve kuponları alırken kendisine sert ve önemli bir görünüm vererek 1,5 ruble derdi. Yegneyev Vasilyev, Tanrı aşkı için 1,5 ruble. Bu anlamsız saçma yaşam fazla sürmedi. Annemin çocuğu doğmadan önce ben büyük babamın yanına götürüldüm. Artuko Kuvanova'daki sobasız ve bir avluya bakan iki penceresi olan küçük bir odada oturuyordu. İki katlı ev yokuşun aşağısında Napolyon'a kilise avlusunun duvarına dek uzanan Pescana sokağındaydı. "Ne?" dedi tiz bir kahkaha atarak beni görünce. "Bir çocuk için ana gibi yar olmaz derlerdi ama şimdi ana yerine ihtiyar bir şeytan olan büyük babası dememiz gerekiyor." Henüz yeni evime bakmaya fırsat bulamadan annemle büyük annem bebekle birlikte geldiler. Üvey babam içleri dolandırdığı için fabrikadan atılmış ama yine o kaçmayı başarıp bir istasyonda bilet satıcılığı yapmaya başlamıştı. Bomboş günler geçmeye başladı ve ben bir kez daha taş bir evin bodrum katına taşınıp annemle birlikte oturdum. Beni hemen okula gönderdi. Daha ilk günden okuldan nefret ettim. Annemin bir çift ayakkabısını, büyük annemin ceketinden yapılmış bir paltoyu, sarı bir gömleği ve uzun bir pantolonu giyip okula öyle gidiyordum. Bu da beni daha baştan herkesin eğlencesi yapmıştı. Sarı gömleğim yüzünden bana Kara Ovası adını vermişlerdi. Çok geçmeden çocuklardan birini dövdüm. Bu yüzden de öğretmenle rahip benden hoşlanmamaya başladılar. Öğretmenim dazlak kafalı beyaz tenliydi. Durmadan kanayan burnuna pamuk tıkılmış bir durumda sınıfa gelir, masaya oturur, genizden gelen bir sesle bize sorular sorar, sonra lafın tam ortasında durur, burnundaki pamuğu çıkartır, inceler, durmadan başını sallardı. Anlamsız, ekşimsi bir yüzü vardı ve kırışıklıkları bir çeşit yeşil maske oluşturuyordu. Özellikle o yüzde tümüyle yersiz duran boş bakışlı gözleri çirkindi. Bu gözler öylesine kötü bakışlarla yüzümde odaklanıyordu ki, ne zaman bana baksa içimden hep avucumun içiyle yüzümü silmek geliyordu. Birkaç gün ön sırada öğretmenin masasının hemen sağında oturdum. Sonunda dayanamadım. Benden başka kimseyi görmüyor gibiydi. Ve genizden gelen sesiyle durmadan "Peşkov, gömleğini değiştir. Peşkov, ayakkabılarını oynatma. Peşkov, pabuçların yine göller yaptı." diyordu. Ondan en muzur oyunlarla öç aldım. Bir keresinde elime yarı donmuş bir karpuz geçmişti. İçini çıkardım ve karanlık bir koridordaki bir kapının üstüne bağladım. Kapı açıldığında karpuz havalandı ve öğretmen kapıyı kapatınca tıpkı bir şapka gibi dazlak kafasına geçiverdi. Gece nöbetçisi anneme vermem için bir not yazarak beni eve gönderdi ve bu suçun cezasını iyice kırbaçlanarak çektim. Başka bir sefer çekmesine enfiye koydum. Öylesine hapşırdı ki odadan çıkmak zorunda kaldı. Vekil olarak yerine tüm sınıfa durmadan "Çok yaşa çar" ve "Ah özgürlük, benim özgürlüğüm" şarkılarını söyleten subay damadını gönderdi. Şarkıya uyamayanların başına insanın canını fazla acıtmayacak bir şekilde cetvelle vuruyordu ama öylesine çok ses çıkıyordu ki biz bunu çok gülünç buluyorduk. Din dersine gelen öğretmen, gür saçlı, yakışıklı genç bir rahipti. İncil'den Kutsal Öyküler adlı kitabım olmadığı ve onu taklit ettiğim için o da benden hoşlanmadı. Odaya girer girmez ilk işi, "Peşkov, kitabını getirdin mi? Ha, kitabını," diye sormaktı. "Hayır, getirmedim." "Ne demek evet? Hayır. Öyleyse eve git." "Evet, eve. Seninle uğraşacak zamanım yok." "Yok." Bu beni fazla üzmüyordu. Oturduğumuz alanın kirli sokaklarında dolaşır, gürültülü yaşamı yakından incelerdim. Rahibin güzel, İsa'yı döndüren bir yüzü, yumuşak, kadınsı gözleri, dokundukları her şeyi okşarmış gibi duran küçük elleri vardı. Eline aldığı ister bir kitap, ister bir cetvel, ister bir kalem olsun, sanki o canlı bir şeymiş de, dikkatsizlikle ona bir zarar vermekten korkuyormuşçasına sevgi dolu bir özen gösterirdi. Çocuklara bu denli yumuşak ve dikkatli davranmamasına karşın onu severlerdi. Sınıfta oldukça iyi davranmama karşın çok geçmeden olumsuz davranışlarımdan ötürü okuldan atabileceklerini söylediler. Bu işte hoş olmayan sonuçlar yol açabileceği için çok üzülmüştüm. Evde annem günden güne daha sinirli oluyor ve yediğim dayaklar gittikçe sıklaşıyordu. Ama okula bir kez ziyarete gelen, eğer aklımda doğru kaldıysa kambur olan Piskopos Hirinas hiç beklenmedik bir biçimde beni kurtardı. Uzun siyah giysisiyle bu ufak tefek adam masaya oturdu. Kollarını rahatça oynatabilmek için sıvadı ve çocuklarım, biraz konuşalım. Ne dersiniz?" dedi. Sınıfın havası birden rahatladı, neşelendi ve tüm oda garip bir boşlukla doldu. Ötekilerle konuştuktan sonra beni yanına çağırıp ciddi bir tavırla sordu. "Hey sen, kaç yaşındasın? O kadar mı? Yaşına göre biraz uzunsun değil mi? Uzun bir zaman yağmurda kaldın galiba." İnce, uzun, sivri tırnaklı elini masanın üstüne koydu. Öteki elinin parmaklarıyla seyrek sakalını düzeltti. İyilik dolu gözlerle beni süzdü ve "Hadi şimdi bana kutsal kitaptan bir öykü anlat, sevdiğin bir öykü," dedi. Ona kitabım olmadığını ve kutsal kitaptan hiçbir şey öğrenemediğimi söyleyince kukuletasını düzeltip sordu. "Nasıl olur? Ama kutsal kitabı öğrenmen gerek. Belki de duyduğun bir şeye ineleyebilirsin, ilahileri. Bu güzel. Dua etmesini biliyor musun?" "İşte, demiştim. Ya azizlerin yaşamını, hem de şiir halinde. Demek çok bilgilisin." Bizim rahip kıpkırmızı bir yüzle ve soluk soluğa içeri girdi. Piskopos onu kutsadı. Ama rahip ona benden söz etmeye başlayınca elini kaldırıp onun sözünü kesti. "Bir dakikanızı rica ederim. Gel de bize o kutsal adamdan söz et Lexey." "Çok güzel bir şiir, öyle değil mi oğlum?" dedi. Bir dizeyi unuttuğum için susunca, "Başka bir şey biliyor musun? Kral Davut'u. Dinlemeyi çok isterdim." Onun gerçekten dinlediğini, şiirden hoşlandığını görebiliyordum. Uzun bir süre bana sorular sordu. Sonra birden durdu ve "Bunları Mezmurlar kitabından mı öğrendin? Kim öğretti sana? Büyük baban mı? O kötü büyük baban mı? Sahi mi? Senin çok yaramaz bir çocuk olduğunu işittim." Güçlükle konuşup evet dedim. Öğretmen ile rahip uzun cümlelerle bu itirafı doğruladılar. Piskopos gözleri önünde onları dinledi. Sonra içini çekerek "Söylenenler işitiyor musun? Gel buraya," dedi. Selva ağacı kokan elini başımın üstüne koydu. "Neden bu kadar yaramazsın?" diye sordu. "Kitaplardan öğrenmek çok sıkıcı." "Sıkıcı mı? Hiç de öyle değil. Okul senin için sıkıcı olsaydı kötü bir öğrenci olurdun. Ama öğretmenlerin her şeyi çok iyi öğrendiğini söylüyorlar. Başka bir şey olmalı." Göğüs cebinden küçük bir defter çıkardı ve yazmaya çalıştı. "Peşkov Lexey. Güzel. Bundan sonra aklını başına topla. İyi davran ve yaramazlık etme. Arada sırada birkaç gösteri yapmak önemli değil ama her şey ölçülü olmalı. Yoksa insanları kızdırmaya başlarsın. Öyle değil mi çocuklar?" Neşeli bir koro karşılık verdi. "Evet, tabii siz de yaramazlık yapmıyorsunuz değil mi?" Çocuklar gülümsediler ve "Hayır, yapıyoruz, hem de çok," dediler. Piskopos sandalyesinin arkasına yaslandı. Beni kendisine doğru çekti ve söyledikleri beni öylesine şaşırttı ki öğretmenle rahip bile bu işe güldüler. "Çocukken benim de başımın belaya girmediğini sanma. Böyle davranmanıza sebep nedir?" Çocuklar güldü. O da onları sorguya çekmeye başladı. Söylemek istemedikleri şeyleri söyletti. Kendileriyle çelişkiye düşürdü. Bu da havayı daha da neşelendirdi. Sonunda ayağa kalktı ve "Sizlerden ayrılmak beni üzüyor ama gitme zamanım geldi," dedi. Kolunu havaya kaldırdı. Giysisinin kollarını omuzuna attı. Geniş hareketlerle haç çıkardı ve bizi kutsadı. Tanrı, oğlu ve kutsal ruh adına emekleriniz takdis olsun. Allah'ı ısmarladık. Herkes bir ağızdan bağırdı. Güle güle efendim, gelip bizi yine görün. Kukaretasını salladı ve elbette geleceğim dedi. Elbette, gelirken size kitap getireceğim. Sınıftan çıkarken öğretmene döndü. Onlara yarım günlük bir tatil verin. Sonra koluma girdi, beni koridora çıkardı. Bana doğru eğilip yumuşak bir sesle konuştu. Unutma, iyi bir çocuk olacaksın. Senin neden yaramazlık ettiğini çok iyi biliyorum. Allah'ı ısmarladık. Bu laf beni çok rahatsız etmiş, sanki içimde bir şeyler kaynıyormuş gibi garip bir duyguya kapılmıştım. Öğretmen çocukları gönderdikten sonra beni yanına çağırıp, bundan sonra sudan daha sessiz ve kuzu gibi uysal olmamı beklediğini anlatırken, ağzından çıkan her sözcüğü dikkatle dinledim. Yumuşak hırıltılı sesiyle, artık bütün derslerime gelmelisin dedi. Evet, hiç eksiksiz ve sessiz sedasız oturmalısın. Evet, sessiz sedasız. Bundan sonra okuldaki durumum düzeldi. Ama evde çok kötü bir şey oldu. Annemden bir ruble çaldım. Bu öylesine önceden tasarlanmış bir suç değildi. Bir akşam dışarı çıkmış, evde bebekle beni yalnız bırakmıştı. Sırf sıkıntıdan üvey babamın kitaplarını karıştırmaya başladım. Bunlardan biri Dumas Peri'nin Bir Doktorun Anılarıydı. Sayfaların arasında bir 10, bir de bir rublelik gördüm. Kitap anlayamayacağım kadar zordu. Tam kitabı kapatmıştım ki aklıma bir ruble ile İncil'den öykülerin yanı sıra Robinson Crusoe alabileceğim geldi. Kısa bir süre önce okulda bu kitabın ismini işitmiştim. Soğuk bir gün teneffüste çocuklara bir masal anlatmaya başlamıştım ki içlerinden biri hısla "Masallar saçmadır ama Robinson Crusoe o gerçek bir öykü" dedi. İçlerinden bir kaçı daha Robinson Crusoe'u okumuş ve çok beğenmişlerdi. Ve büyük annemin masallarının hoşlarına gitmemesine çok alınmıştım. İşte o anda tıpkı onlar gibi bu çok saçma diyebilmek için Robinson Crusoe okumaya karar verdim. Ertesi gün okula İncil'den öyküleri, Andersen'in eski püskü 3 ciltlik masallarını, 3 somun beyaz ekmeği ve 1 kilo sucuğu götürdüm. Aziz Vladimir'in kilisesinin yakınındaki karanlık bir dükkanda Robinson Crusoe'u bulabilmiştim. Kalın, sarı kaplı, içinde sakallı, kürk şapkalı, omuzlarına vahşi bir hayvan postu asılmış bir adamın resmi olan bir kitaptı bu. Bundan hiç hoşlanmadım ama parçalanmış kitaplara rağmen masallar hemen ilgimi çekmişti. Yemek zamanı ekmeğimi ve sucuklarımı çocuklarla paylaştım ve hep birlikte daha ilk sayfadan hepimizi kendine hayran eden o enfes bülbül öyküsünü okumaya başladık. Çin'de bütün insanlar Çinlidir. Hatta imparator kendisi bile bir Çinlidir. Bu cümlenin yalnız basitliğiyle değil, neşeli müziği ve açıklayamayacağım o harika ve güzel yanıyla beni nasıl büyülediğini anımsıyorum. Okulda bülbülü bitirecek zaman yoktu ve eve döndüğümde annemi sobanın üstünde yumurta pişirirken buldum. Garip boğuk bir sesle sordu. "O rubleyi sen mi aldın?" "Evet ben aldım. Şu kitaplara bak." Tavi ile beni bir güzel dövdü. Andersen'in kitaplarını aldı ve sakladı. Bu beni yediğim dayaktan daha çok üzmüştü. Birkaç gün okula gönderilmedim ve bu arada üvey babam olup biteni arkadaşlarına anlatmış olacak, onlar da gidip bunları çocuklarına söylemişler. Çocuklardan biri hikayeyi okula yaymıştı. Okula döndüğümde yeni bir adla karşılaştım, hırsız. Kısa ve basit bir sözcüktü ama haksızcaydı. Sonuç olarak hırsızlığımı saklamaya kalkmamıştım. Bunu anlatmaya çalıştığımda kimse bana inanmadı. Bunun üstüne ben de eve gidip anneme bir daha okula gitmek istemediğimi söyledim. Çılgın bakışları, acı dolu gözleri, yeniden şişmiş karnıyla bitkin bir tavırla pencerenin önüne oturup kardeşim Sasha'yı doyurmaya başladı. Bir balık gibi açık ağzı bana bakıyordu. "Yalan söylüyorsun," dedi. "Hiç kimse senin o rubleyi çaldığını bilemez. Git de onlara sor. Onları sen söylemiş olmalısın. Bana doğruyu söyle. Sen söyledin değil mi? Yarın her şey öğrenir, sonra da gider bütün okula anlatırım." Ona çocuğun adını söyledim. Yüzü kırıştı, kaşları çatıldı, yanaklarından aşağı gözyaşları yuvarlanmaya başladı. Mutfağa gidip ocağın üst tarafına konulmuş kutulardan oluşan yatağıma yattım ve sessizce yandaki odadan gelen annemin iniltilerini dinledim. "Tanrım, Tanrım." Çevremdeki sıcak, yağlı bez parçalarının pis kokusuna artık dayanamıyordum. Kalktım ve avluya doğru yürüdüm. Ama annem sesini işiterek bağırdı. "Nereye gidiyorsun? Gel buraya." Yere oturduk. Sasha annemin kucağında giysisinin düğmeleriyle oynuyor, başını bir ileri bir geri itiyordu. "Dümmeler," dedi, "düğmeler," demeye çalışarak. Anneme daha çok sokuldum, beni öptü. "Çok yoksuluz ve her kapik, her kapik," dedi. Ama cümlesini asla bitiremiyordu. Alev alev yalan elleriyle sarıldı bana. "O domuz, o hain domuz," dedi birden. Onun böyle konuştuğunu daha önce hiç işitmemiştim. "Domuz," diye yeniledi şası. Garip bir çocuktu. Kocaman bir başı vardı. Çevresindeki her şeye o güzel mavi gözleri ve tatlı gülümsemesiyle sanki bir şey olmasını beklermiş gibi bakardı. Çok erken konuşmaya başladı. Hiç ağlamaz, sürekli bir mutluluk içinde yaşardı. İnce yapılıydı. Zorlukla emekler ama beni görmekten çok hoşlanır, kucağıma gelir, menekşe kokan küçük yumuşak parmaklarıyla kulaklarımla oynamaya bayılırdı. Ölümü çok ani oldu. Hiç hastalanmamıştı. Öldüğü gün her zamanki gibi neşeliydi ama akşam olup da kilisenin çanları çalmaya başladığı zaman onu çoktan masanın üstüne yatırmışlardı bile. Bu ikinci bebek Nikolay doyduktan kısa bir süre sonra oldu. Annem sözünü tuttu ve okulda her şey eskisi gibi normale döndü. Ama beni yeniden büyük babamla yaşamaya gönderdiler. Bir akşam çayımı içmek için avludan mutfağa gidiyordum ki annemin insanın içini parçalayan haykırışlarını işittim. "Yegneyim, yalvarırım, yalvarırım." "Saçmalama," diye yanıt verdi üvey babam. "Ama onu gördüğünü biliyorum. Ne olmuş yani?" Bir iki dakika ikisi de sustu. Sonra annem hafifçe öksürdü ve "Pis mendebur," dedi. Ona vurduğunu işitince hemen odaya girdim. Annem yerde sırtıyla ve bir dirseğiyle sandalyeye dayanmış, göğsü ileri çıkmış, başı arkaya düşmüştü. Soluk soluğaydı ve gözlerinde korkunç bir pırıltı vardı. Ve üvey babam orada onun başında gıcır gıcır yepyeni üniformasının içinde durmuş, uzun bacağıyla annemin göğsünü tekmeliyordu. Masanın üstünde duran fil dişi ve gümüş sap olan ekmek bıçağını kaptım. Babamdan arta kalan tek şey buydu ve tüm gücümle üvey babama saldırdım. Neyse ki annem onu bir kıyıya itebildi ve bıçak yalnızca üniformasının ceketini yırtarak tenini çizdi. Üvey babam böğürerek yanını tuta tuta odadan dışarı çıktı. Bu arada annem beni yakaladı, havaya kaldırdı ve bir çığlık atarak yere fırlattı. Sonra üvey babam yeniden içeri gelerek beni aldı ve dışarı çıkardı. O gece geç vakit üvey babam dışarı çıktıktan sonra annem yatağımın kenarına geldi. Dikkatle bana sarıldı, öptü ve ağladı. "Bağışla beni, suçlu olan benim. Ama yavrum nasıl yapabildin? Hem de bir bıçakla." Ne söylediğimin çok iyi bilincinde olarak ona niyetimin önce üvey babamın sonra da kendimin boğazını kesmek olduğunu anlattım. Gerçekten de yapmak istediğim buydu. En azından bunu yapmayı denediğimi sanıyorum. Bugün bile pantolonunun kenarında parlak sırmalar olan o iğrenç uzun bacağın havaya kalkarak çizmesinin ucuyla bir kadının göğsünü tekmeleyişini görür gibi oluyorum. Rusya'daki o barbarca yaşamın bu alçak kötülükleri anımsamaya çalışırken bazen kendi kendime şu soruyu sorduğum oluyor. Bunları yazmaya değer mi? Ve gittikçe güçlenen bir inançla bu soruyu evet diye yanıtlıyorum.